Nereden Başlasam'ın bu bölümünde sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı olmayı konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Taner Damcı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bölüm Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Obezite Vakfı Başkanı ve aynı zamanda piyasaya yeni çıkmış Sağlık Ararken Aldatılmak, Neden Sahte Bilimi Satın Alıyoruz isimli kitabında yazarı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hocam zaten kitabın kapağında galiba en asli soru var değil mi?
Evet.
Sahte bilimini neden satın alıyoruz? Evet. Sahte bilimi de kitabın içinde tanımlıyorsunuz. Daha doğrusu sahte bilimcilerin özellikleri nelerdir diye seslerinin fazla yüksek çıkması mesela aklımda kalan. Sahte bilimcileri nasıl anlayacağız her şeyden önce galiba oradan girsek?
Şimdi bir kere sahte bilim ne demek oradan girelim evet. İsterseniz. Sahte bilim bilimsel gibi görünmeye çalışan ya da böyle satış yapmaya çalışan ama aslında bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış doğruları anlatmayan hatta kanıtlanmamış ya da zararlı etkileri olduğu gösterilmiş şeyleri satan, büyük oranda satan veya bunu insanlara empoze etmeye çalışan kişilere sahte bilim temsilcisi veya kitapta da yazdığı gibi yılan yağı satıcısı diyoruz. Sahte bilimde bu alana giren satılan ürünler aslında ve günümüzün çok önemli bir problemi ve sahte bilim satıcıları gittikçe yaygınlaşıyor çünkü çok bu karlı bir alan haline geldi. Ama bu açıkça sağlığa zararlı bir durum ve benim kitabı yazmamın sebebi aslında bu.
Şimdi sağlıklı beslenme diye bir olgu var. Bu olgu ne zaman insan yaşamına girdi? Yani oldum olası böyle bir şey yok herhalde. Sanırım böyle birazcık dünyanın kirlenmeye başlaması ile birlikte insanlar bu kavramı uydurdular. Ve giderek de abarttılar. Geldiğimiz noktada ama mesele sağlıklı beslenme ya da doğal beslenmeyi de aştı. Başka ürünlerle, bazı şeyleri hiç yememekle, bazı şeyleri dışarıdan alma çabasıyla yeni bir aşamaya geldi. Bu kavram ne zaman ortaya çıktı?
Bu kavramın aslında çok kadim şeyleri var, kökenleri var. Çünkü beslenme bizim tarih boyunca, evrimimiz boyunca en önemli aktivitemiz oldu. Çünkü yaşamak için beslenmemiz gerekiyor. Enerji sağlamamız gerekiyor ki ertesi güne çıkabilelim. Dolayısıyla aslında önemli olan terim beslenmek. Atalarımız sağlıklı beslenmeye çalışmıyorlar. Sadece beslenmeye çalışıyorlardı. Çünkü onlar için uzun yaşamak, kanserden korunmak, kalp hastalıklarından korunmak ya da işte daha iyi hissetmek, daha bazı yiyecekleri yiyerek daha mutlu hissetmek gibi bir kaygıları zaten olamazdı. Böyle bir lüksleri yoktu. Onlar sadece beslenmeye çalışıyorlardı. Ama teknolojinin ilerlemesiyle, tıbbın ilerlemesiyle insan ömrü uzayınca ve o Maslow'un ihtiyaç piramidindeki alt katman kolayca sağlanır hale gelince insanlar daha fazla şeyleri istemeye başladılar. İşte beslenmekten, uyumaktan, üremekten daha fazlasını istemeye başladılar. Ve bunun araçlarını aramaya başladılar. Beslenme de bunun bir aracı haline geldi ama sağlıklı beslenmek nasıldır diye tartışılıyor şimdi mesela. Şöyledir diyenler var, böyledir diyenler var. Böyle hep komutlar verenler var bize sağlıklı beslenmeyle ilgili. Ama öyle bir şey değil aslında sağlıklı bir şey. Bizim bedenimiz öyle değil. Binlerce, milyonlarca çeşit sağlıklı beslenme olabilir. Mesela ben öğlen kuru fasulye yedim, sağlıklı mı beslendim, sağlıksız mı beslendim? Et yeseydim sağlıklı mı olacaktı, sağlıksız mı olacaktı? Ya da yoğurt yeseydim sağlıklı mı olacaktı, sağlıksız mı olacaktı?
Ya da arada bir tane kurabiye yediniz, bu sağlıksız bir şey mi değil mi?
Evet, böyle değil aslında çünkü bizim bedenimiz insanın evrimi sonucunda geldiği nokta omnivor insan. Her şeyi yiyebilen nitelikte. Ve bu her şeyi parçalayıp parçalara ayırıp ondan sonra emen bir organizmamız var. Dolayısıyla neye ihtiyaç varsa o şekilde birleşiyor bedenimizde. O yediğimiz şekilde girmiyor bedenimize. Dolayısıyla çok çeşitli beslenerek insan, çok farklı şekillerde beslenerek. Tabii ki kurallar var, tabii ki bilgiler var ama çok farklı şekillerde beslenerek sağlığında hiçbir problem olmadan, ömür kaybetmeden yaşamını sürdürebilir. Ne sorunlarımız var? Bugünkü beslenmeyle ilgili çok yiyoruz. Çok yeme sorunumuz var. Bunun sebebi de gıdaların ulaşılabilir olması. Her an yanımızda ulaşabileceğimiz gıdalar var. Buzdolabımız dolu, yanı başımızda bekliyor. Sokağa çıkıyoruz, işte bir sürü yiyecek satıcısı var. Marketlere gidiyoruz, şeyler ağzına kadar dolu raflar. Dolayısıyla yiyecekle aşırı temas halindeyiz. Bu kötü bir şey değil. Ama yeme davranışımıza farkındalık getirmemiz lazım. bütün bunlar olduğu halde yanımızda az yemeyi başarabilmemiz lazım. Dolayısıyla söylemek istediğim şey, insanın ne yediği değil aslında sağlıklı olmak için. Ne kadar yediği önemlidir ve toplum olarak biz çok fazla yiyoruz.
Hocam diyorsunuz ki, kitabınızdan alıntı yapayım. Canımız o anda neyi istiyorsa onun bir biyolojik temeli vardır. Ama bu anlattığınız biraz psikolojik temelle de birleşmiyor mu? Yani çevremizde olduğu için elimizi atıyoruz. Ya da canımızın istemediği şeyi mi yiyoruz bazen aslında?
Kuşkusuz öyle oluyor. Bir kere yönlendiriliyoruz yemeğe. Ve zorlanıyoruz bir açıdan da. Bir kere şunu ayırmak lazım. Canımız ne istiyorsadan bir önceki şeyde aç mıyız değil miyiz bunu anlamak lazım. İnsanın çok temel bir dürtüsü var, duygusu var, açlık. Ve gerçekten bunun biyolojik temelleri var. Beynimizde hipotalamus diye bir alan var. Orada açlık ve tokluk merkezleri var. Bu bütün hücrelerin içindeki neredeyse enerjiyi ölçüyor ve bize enerji ihtiyacımız olup olmadığını söylüyor. Ve bu bize bir duygu, yiyecek arayışı şeklinde yansıyor. Önce hoş bir duygu şeklinde başlıyor açlık. Ama sonra gittikçe artarak eğer karşılanmazsa yiyecek ihtiyacı, sinirlilik, kavgacı bir yapı, hatta insanın çok da uzarsa kronik açlıkta insanın bütün değerlerinden uzaklaştığı, ilkel bir canlı haline dönüştüğü bir noktaya getiriyor. Bunun içinde yine gıda seçimlerimiz var. Mesela proteine ihtiyacımız varsa canımız onu istiyor. Karbonhidrat en temel gıdamız. Bugün karalandıklarına bakmayın karbonhidratların. Karbonhidrat derken şekerden bahsetmiyorum ama kompleks karbonhidratlar, tahıllar. Bunlar en temel gıdamız bizim. İnsan organizması en çok bunları tüketmek üzere evrimleşmiş. Dolayısıyla kendimizi karbonhidratsız bıraktıkça karbonhidrat tatlı krizlerine giriyoruz vesaire. Bunların hepsinde de bir anlamı var. Ama günümüz ortamında yiyeceklerle sosyal hayatımız, ticari hayat, hatta yani yiyeceklerimize satılması, kavramların satılması, diyetlerin satılması, sağlığın satılması, hatta öyle bir hale getirmiş ki yiyeceklerle ilişkimiz tamamen kopmuş durumda. Yiyecek arayışımıza endişe, hem yiyecek özlemi hem de bir taraftan kaygı ve endişelerle ilgili böyle ikilemler arasında gidip geliyoruz. Çok sağlıksız bir durum tabii.
Diyetler konusunu ayrıca konuşmak isteriz herhalde ama kavramlar demişken, bu kitaptan bir alıntı: doğa ve doğal kavramlarını aşırı romantik bakıyoruz diyorsunuz. Ve biz doğal olanın mutlaka faydalı olacağını düşünüyoruz. Ve bitkisel olan her şeyin de aslında yararlı olduğu ya da en azından zararsız olduğuna dair de bir kabulleni var. İlaç değil, bitkisel işte, ya da hani doğal. Oysa bu kadar romantik ve bu kadar pür bir şey değil doğa ve doğal olan. Tam tersine hani doğadan kopuş bizim aslında bazı alanlara daha sağlıklı olmamızı da sağladı.
Kuşkusuz. Doğa ve doğal kavramlarına aşırı romantik bir bakışımız var gerçekten. Ve bu da satış için çok iyi bir araç haline geliyor doğa. Aslında her şey doğa. Yani elimizde olan her şeyin kaynağı doğa olduğuna göre, insan eliyle değiştirilmiş olması onu aslında doğallıktan uzaklaştırmıyor. Yine kaynağı doğa. Bitkiler, ilaçların çoğu bitkilerden yapılıyor. Yani ilaç olarak verdiğimiz şeylerin çoğu bitkilerden yapılıyor. Ama doğada olduğu haliyle daha sağlıklı olacak diye bir şey yok. Ama öyle bir algı var. Doğa aslında çok sert bir şey doğa. Bizim içinde evrimleştiğimiz doğa, hep biz farklı anlamlar yüklüyoruz doğaya. Bir taraftan işte doğa bizim hizmetkarımız. Biz onun bütün kaynaklarını kullanmalıyız. İnsan olarak biz bu evrenin en üstün varlığıyız gibi bir yanılgımız var. Bir taraftan da doğanın bizim için her şeyi, bütün ilaçları sunduğu, bütün sorunlarımızın çözümünün bitkilerle bize sunulduğu gibi bir yanılgımız var. Bu çok romantik gerçekten ama doğru değil. Çünkü öyle değil. Doğa yeri geliyor bize çok acımasızca saldırabiliyor. Doğanın içinde varlıklarız ama doğa bize acımasızca saldırabiliyor. Felaketler, açlıklar, kıtlıklar, tarih boyunca böyle oldu. Dolayısıyla bizim sağlıklı olmamızın yolu doğanın o etkilerini teknolojik gelişmeyle ve aklımızla azaltmış olmamız. Doğa düşmanımız mı? Elbette değil. Doğaya çok muhtacız ve onun bize sağladığı koşullara hala çok ihtiyacımız var. Ama biz değer vermemiz gereken şey, hem beslenme konusunda hem başka alanlarda, aklımızla geliştirdiğimiz uygarlık ve bunun da aslında doğanın bir parçası olduğu ve o çıplak doğanın, sert doğanın aslında bizim için o kadar faydalı olamayabileceği.
Ve aslında bilim, değil mi? Yani çünkü bilim de doğanın iyi anlaşılmasından, doğanın sunduklarının dönüştürülmesinden, rafine edilmesinden, kurallarının, kanunlarının çözülmesinden süzülmüş bir bilgi. Bilimi reddettiğiniz zaman, yani atıyorum işte ilaç endüstrisine kişisel olarak savaş açtığınız zaman, aşıları reddettiğiniz zaman, o zaman ve doğaya sığındığınız zaman aslında bir anlamda doğanın ve insanlık tarihinin size sunduğu her şeyi reddetmiş oluyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Geri gitmiş oluyorsunuz aslında. Bilim, doğayı anlamamızın ya da evreni anlamamızın yolları var. Bilim bunlardan en ayarlanmış, en formatlanmış ve en kategorize edilmiş şekli. Bir kere doğru ve yanlış diye bir kategorizasyonu var bilimin. Kanıt diye bir şeyi var. Elinde bir kriteri var, kanıt diye. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu ölçme imkanı veriyor bize. Hangi etkiler bizim yararımızadır? Hangi etkiler ömrümüzü uzatır, hastalıklarımızı azaltır, tedavi eder, başka şeyleri düzeltir? Bu tıp alanında böyle, başka alanlarda öyle kuşkusuz. Bunu ölçme imkanı veriyor bize. Ve dolayısıyla çok daha etkili bir şekilde doğadaki olayları gözlemleyip kendi lehimize çevirebiliyoruz. Felsefe başka bir aracı doğayı anlamanın. Felsefede deney yapmıyoruz ama gözlemleyerek yine doğadaki olayları anlamaya çalışıyoruz ki bilimin temeli aslında felsefe. Bir de inanç var. İnançta da aslında kabulleniş var. Bir şeyi kabulleniyoruz ve o öyledir diyoruz. Hepsinin yeri olabilir insan hayatında ama gerçekten sağlıklı olmak istiyorsak, özellikle sağlık alanında bilimsel gerçekliklere yer vermeliyiz. Bilimsel gerçeklik dediğimiz şey de o kanıt sisteminde sınıfı geçmiş diyelim, bilgileri, uygulamaları hayatımıza sokup onları uygulamaktan geçiyor. Yoksa bilimsel, kendi bilimsel olduğunu söyleyen ama aslında böyle olmayan, o kanıt sisteminden geçmeyen pek çok şey var. İşte onlara da sahte bilim diyoruz.
Diyorsunuz ya, bilimin yeri ayrı, felsefenin yeri ayrı, inancın yeri ayrı. Hepsinin insanın hayatında yeri olabilir. Galiba bilimle inanç mı fazla yerine giriyor? Şu manada söylüyorum ki, bilim adına konuştuğunu söyleyen bazı uzmanlara neredeyse peygamber muamelesi yapılıyor. Yani eleştirilemeyen diyetisyenler var. Eleştirilemeyen doktorlar var. Hani yeni hayatın kutsalı bu sahte bilim insanları mı oluyor?
Olabilir çünkü bir kurtarıcı arayışı içindeyiz. Bu bizim aslında kadim bir zayıflığımız diyelim. Bir şey olsun bizi kurtarsın istiyoruz. Bir kurtarıcı gelsin bizi kurtarsın istiyoruz. Şimdiki moda kurtarıcılar da, eskiden politik kurtarıcılar ön plandaydı. Dinsel kurtarıcılar ön plandaydı. Ama şimdi bir de sağlık kurtarıcıları çıktı. O da işte her verdiği bilgiyle bizim sağlığımızı yüceltsin. Ve kötü niyetli bizi sömürmeye çalışan sistemi karşı bizi korusun diye düşündüğümüz, böyle yaptığına inandığımız kurtarıcılar türedi. Onlar tabii böyle insanlar, onun çevresindeki insanlar arttıkça onların gücü de arttı. Şeyleri de arttı, yani cesaretleri de arttı ve artık iyice hakikaten iş çığırından çıkar vaziyete geldi. Kitapta da yazdığım gibi aslında bunun sebebi biziz. Yani bunu talep etmemiz. O kurtarıcının çıkmasının sebebi toplum. Toplum onu talep ettiği için çıkıyor. Ve bu postmodern toplumun aslında bir zayıflığı. Sağlık kurtarıcılarının ortaya çıkması. Ve sonuçta ne oluyor? Sağlığımız yükselmiyor. Tam tersi, sağlık açısından zararlara maruz kalıyoruz.
Şimdi yaygın, az önce sözünü ettiğim yaygın akımlardan bir tanesi de ilaçlara, ilaç endüstrisine savaş açmak. Burada da daha çok komplocu bakış açılarını görüyoruz. İşte kapitalizme savaş açtığını düşünenlerin ya da işte ilaç mafyasına, doktorlara, sağlık sistemine inanmadıkları için ilaçlardan uzak durmaya çalışan insanların varlığını biliyoruz. İlaç endüstrisi gerçekten çok büyük bir endüstri. Gerçekten karanlık tarafları var mı? İnsanların şüphelerini haklı kılacak sebepler var mı bu endüstrinin içinde? Ve bu sebeple bütün ilaç endüstrisini tükaka ilan etmek gerekiyor mu?
Mutlaka karanlık şeyler vardır. Her alanda olduğu gibi ilaç endüstrisinde de karanlık ilişkiler olabilir. Ama yani sistematik olarak baktığımızda ilaç endüstrisi çok kontrol altında olan bir endüstri. Çünkü ilaç endüstrisi büyük oranda kişilere satış yapmaz. İlaç endüstrisi geri ödeme sistemlerine satış yapar.
Sigorta
sistemlerine, devletlerin geri ödeme sistemlerine. Ve bu sistemler ilaç endüstrisinden ürünleri satın almak için kanıt isterler, bilgi isterler, yapılmış çalışmalar isterler. Ve şu konuda yapılmış çalışman olursa, mesela kalp hastalıklarına iyi geldiği ya da başka bir ilacı verirken kötü gelmediğini kanıtla ki ben senin ilacını satın alabileyim derler. Dolayısıyla çok büyük çalışmalar yapılır. Ve o sınavlardan geçen ilaçlar geri ödeme sistemleri tarafından satın alınır. Ve bu çok ince bir elektir aslında. Bireye satış yapmamak çok ince bir elektir. Ama sahte bilim ürünleri bireye satış yapar. Çünkü zaten onu geri ödeme sistemleri almaz. Kanıtları yoktur. O yüzden insanlara başka ürünleri satar gibi, gömlek satar gibi, pantolon satar gibi kavramlar, bilgi, yani sahte bilgiler satılarak onların sağlıklı olacaklarına inandırılır. Dolayısıyla insan çok yalnızdır aslında. Satıcı karşısında, hele kurumsallaşmış, büyük, sistematik satıcılar karşısında birey olarak çıkıyorsanız çok yalnızsınız. Ve bu sağlık alanında da bize bayağı başımıza işler açar.
Yani ilaç endüstrisinin ben de mesela çok temiz bir endüstri olduğunu düşünmüyorum ama o başka bir şey. Ondan dolayı bütün ilaçları reddetmek ve size ilaç önerenleri lobinin adamı lobinin uşağı diye ilan etmek başka bir şey. Arada fark
ya da ilaçların yani aslında yoksa bizi hasta ettiği, daha da hastalandırdığını söylemek.
O kesinlikle yanlış ama şu tartışılabilir. İlaçlar aslında daha ucuz olabilir. Yeterince ucuz değil mi diye tartışılabilir. Orada patent hakları vesaire bir sürü konu var.
Sözünü kesiyorum. Mesela demin kirli endüstri derken benim de ilk aklıma gelen oydu. AIDS diyelim ya da HIV virüsüne karşı. Yani artık yoksulsan ölüyorsun, zenginsen iyileşmiyorsun ama yaşamaya devam ediyorsun. Bilmiyorum yanlış mı ifade ettim, haddimizse yalnız. Mesela bu kadar pahalı olması hakikaten belki yalnız ilaç endüstrisinin kabahati değil, devletlerin de kabahati ya da bazı yoksul Afrika ülkelerinin imkanlarının yetersizliği ama hani sonuçta şöyle bir şey var. Aynı hastalığa yakalanmış iki insan parası varsa yaşayabiliyor, parası yoksa ölüyor. Yani böyle noktalarda ilaç endüstrisinde yatacak yeri yok desek fazla mı avamlaştırmış oluruz
bilmiyorum. Bu eleştiriye ben de katılıyorum ama burada tabii yalnızca ilaç endüstrisi değil. Ben ilaç endüstrisini savunmuyorum ya da öyle bir pozisyonum yok ama ödeme geri ödeme sistemleri de rol oynuyor. O devletlerin, Afrika devletlerinin fakir olmaları da sizin söylediğiniz gibi rol oynuyor. Belki bambaşka şeylere çok büyük paralar harcıyorlar ama bunun gibi şeylere para harcamıyorlar. O politik sebepler rol oynuyor olabilir. Elbette öyle eleştiriler var. Yeni ilaçların özellikle pahalı olması, etkili ilaçların pahalı olması gibi problemler var ama bu genel olarak yani bir kabın içine koyup bütün ilaç endüstrisi kötüdür, bütün ilaçlar kötüdür, ilaçlar size zararlıdır diyemeyiz. İlaçlar o süzgeçten geçmiştir ama insanlara ulaştırılmasında hakikaten problemler var. Aslında yiyecek gibi o da. Dünyanın beslenme haritasına bakarsanız, kalori alım haritasına, Dünya Sağlık Örgütü'nün çok beslenen ülkeler koyuyla gösterilir. İşte Amerika, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Türkiye'nin de olduğu ülkeler kop koyudur. Afrika ülkeleri bembeyaz renkte görülür. Yani oradaki aslında kaynaklar aşırı kullanılıyor. Buraya kaynak kalmıyor gibi bir durum söz konusu yiyecekte. İlaçta da öyle düşünebilirsiniz. Yani o kaynakları yiyecekte olduğu gibi ilaçta da dünyaya eşit dağıtmak bir politik şey olabilir. Hedef olabilir. Ama bu ilaç endüstrisi ilaçlar kötüdür anlamına gelmez.
Az önce dediniz ya insan yalnızdır özellikle işte tıp konusunda ya da çok uzmanlık, derin uzmanlık gerektiren şeyler konusunda. Yani gömlek alacağı zaman gömleğin tuşesine bakarak, dokunarak iyi bir kumaş olup olmadığını, kesimin kendisine uygun olup olmadığını anlayabilir kolaylıkla ama ilaç söz konusu olduğu zaman uzmanlıklara ihtiyaç duyuyor. Ve bu ortamda da bilgi kirliliği yaratan pek çok kişi var ve bunların da aslında çoğu isimlerinin başında ya doktor ya uzman sıfatını taşıyan insanlar. Bir anlamda belki hani mesleki eğitimlerine, bilgilerine, disiplinlerine ihanet ederek de insanları kitlesel olarak yanlış yönlendirebiliyorlar. Bunları ayıklayabilmek için sıradan insanların bakmaları gereken şey nedir? Yani popülaritelerine mi bakmak gerekiyor? Önerdikleri şeylerin ne kadar erişilebilir ve günlük hayattan olduğu çok mu önemli? Nasıl bir dil kullandıkları? Hangi kriterlere bakarak güvenilir olup olmadıklarını anlayabiliyoruz?
Bunu tam olarak anlamadığım mümkün olduğunu sanmıyorum. Çünkü hakikaten zor bir şey. Yani sahte bilimle bilimi tam olarak ayırmak zor bir şey. Ama ne kadar ayırırsak o kadar kârdır diye düşünmeliyiz. Şöyle başlayabiliriz mesela. Bir ürün satılıyor size. Bu ürünü devlet almıyor. Bu çok faydalı olduğu söyleniyor. Bir mucize olduğu söyleniyor. Ama devlet bunu satın alıp da insanlara ulaştırmıyor. Sigorta şirketleri satın alıp insanlara ulaştırmıyor. Halbuki o kadar mucize olsa bu hakikaten maliyet analizi çok etkin olacağı için ulaştırırdı. Bana niye bireysel olarak satılmaya çalışılıyor diye düşünerek başlayabilir insanlar. Onun dışında jargonla ilgili ipuçları var mesela. Çok aşırı kendinden emin. Çünkü bilim öyle konuşmaz. Bilim işte yüzde şu kadar şu görülür. Bu kadar yan etkisi vardır. Bu ilacı kullanırsanız şu kadar işte iyileşme şansınız vardır diye konuşur. Ama burada yüzde yüzler, işte mucizeler, tamamen ezber bozan bilgiler. Gazetelerde her gün ezber bozan bilgiler çıkar.
Bildiklerinizi unutun.
Bütün bildiklerinizi unutun diye çıkar. Ertesi gün onu da unutmamız, yeni bir bilginin ortaya çıktığı iddia edilir. Böyle bu ifadelerden kaçmak lazım. Çünkü bunlar sahte bilimin, işte postmodern toplumun tamamen satış üzerine odaklanmış, insanları ikna etmeye sadece değer verildiği zihinsel yapısının örnekleri. İşte çok kendinden emin, aşırı kendinden emin söylemler sahte bilim temsilcisi olduğu konusunda bizi...
Bir de galiba herkesin kendi alanında kaldığına dikkat etmek gerekiyor değil mi? Yani çünkü tıp çok geniş bir alan. Artık iyice hani mikro uzmanlıklara kadar inilmiş bir alan. Ve siz ne bileyim hani işte endokrinologsunuz. Ama kalkıp ne bileyim işte beyinle ilgili bir şey önermezsiniz herhalde. Ya da işte ne bileyim ortopediyle ilgili bir şey önermezsiniz. Ama bazen hakikaten herkesin her şeyi kolaylıkla önerdiğini görüyoruz. Ve asıl da onlar popüler oluyor. İşte evet, ona bakmak gerekiyor.
O bekleniyor aslında. Birisi... Bütün sorunları çözsün. Her şeyin basit çözümü olsun ve bütün sorunların sebebi bir şey olsun. Mesela gluten olsun. Hı hı. Bütün sorunlarımızın, otoimmün hastalıklarımızın, kalp damar hastalıklarımızın, kanserin hepsinin sebebi o olsun. Mesela. Onu çıkartalım, her şeyden kurtulalım. Böyle beklentimiz var. Ama bu beklenti gerçek değil. Ama bu beklentiyi zihnimizde gerçeğe dönüştürdüğümüz için, işte post-truth kavramı var ya, 2016'da yılın kelimesi olmuştu. O aslında sağlık alanındaki yansıması bu. Genelde politika alanında kullanılıyor ama böyle bir beklenti oluştuğu için bunu dolduracak satıcılar da ortaya hemen çıkıyor.
Ya zaten bunlar genel kültürel ortamın sonucu değil mi hocam? Sizden bir alıntı yapayım şurada. Makul bilgiler verdikten sonra karşılaştığınız tepkinin şu olduğunu söylüyorsunuz genellikle. Ben bunları zaten biliyordum. Yeni ve heyecan verici bir bilgi yok mu? Hani yeni ve heyecan verici bir dizi önersene bana. Yeni bir şarkıcı yok mu? Yeni bir video serisi yok mu? Evet. Yeni ayakkabı modası çıkmadı mı? Ve tıpta yeni peygamber, onun da yeni mucize bitkisi yok mu? Hani bu superfood, süper gıdalar denen her 6 ayda bir hayatımızı kurtaracak tek bitki olduğunu öğrendiğimiz ürünler çıkıyor. Yani genel hayat kültürünün aslında sağlığa, tıbba, diyetlere yansıması.
Kesinlikle yani. Katılıyorum. Bu toplumsal bir dönüşümün sağlığa yansıması aslında, başka hiçbir şey değil. Ya da büyük ölçüde öyle. Hep böyle yeni bir şey çıksın ve heyecan verici bir şey çıksın. Eskileri unutalım ve onu yapıp düzelelim istiyoruz. Aslında çoğumuz ona inanmıyoruz da. Ama o dönemde bir moda gibi düşünüp onu yapıp onun peşinden gidiyoruz. Sonra başka bir moda çıkıyor. Onun peşinden gidiyoruz. Bu pek çok alanda, hayatımızın pek çok alanında böyle. Bir yerde kalmadığımız için sağlık alanında da oradan oraya sürükleniyoruz. Aslında heyecan verici şey, çok heyecan verici sonuçlar var. İnsan ömrü 100 yılda 2 katına çıktı. Çok heyecan verici bir şey bence bu. Ama bireysel hayatlarımızda bunu anlayamıyoruz.
Ve şöyle bir şey oluyor galiba hocam. Hani ayakkabı modası, yeni ayakkabı yalnızca bütçemize zarar. Ama diyet modalarında 6 ayda bir yeni diyet, 6 ayda bir yeni beslenme şekli olunca galiba biraz riski de arttırıyor.
Kuşkusuz. Şimdi önerilen moda olan diyetlerin aslında hepsi sağlığa zararlı. Çünkü tek unsura dayanıyor. O tek unsur bazı gıda unsurlarını dışarıda bırakıyor. Ve o gıda unsurları günümüzdeki durumuyla söylüyorum. Özellikle kompleks karbonhidratlar, tahıllar yani. Ve onlar sağlığımızın en önemli, sağlıklı beslenmenin en önemli yapı taşları. Onlar dışarıda bırakıldığı için gerçekten ciddi sağlık problemleri riski var.
Sizin kitapta da söylediğiniz gibi aslında 3 tane makro besin var. Yani işte karbonhidratlar var, proteinler var ve yağlar var. Ve bütün diyetlerde aslında bunların belli oranda birbirleriyle ilişkiye sokulmasından oluşuyor. Birini dışarıda bırakıyor, birini işte çok düşürüyor, birini çok artırıyor falan. Bunlara ne ad verilirse verilsin aslında belli birbirine tutturduğunuz, evet, oran. Yani yüzdenin içinde hangisinden ne kadar alacağınızla, aynen, ilgili. Ve metabolizmamızda, yani okuduklarımdan, sizin yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla bunların hepsine belli oranda ihtiyaç duyuyor. Mesela yağ yakmak için de karbonhidrata ihtiyaç duyuyorsunuz.
Kesinlikle, evet, lazım. Kesinlikle öyle. Karbonhidratların olmadığı ortamda yağı sağlıksız bir şekilde yakıyoruz. Eğer benzetme doğruysa mesela isli gibi yakıyoruz. Tam yanmıyor ve dolayısıyla o yarı ürünler sağlığımıza zarar veriyor. Karbonhidrat o yüzden mesela vücudumuzda depolanmış karbonhidratın miktarı çok azdır. Toplam vücudumuzda 2000 kalorilik bir karbonhidrat vardır depo olarak. Ve bunun 1200 kalorisi kasların içindedir. Onlar sadece harekete gider. 800 kalorilik falan bir depomuz vardır. Bu da kısa sürede biter. İnsanın aslında, hele kilolu bir insanın, vücudunda yüz binlerce kalorilik yağ deposu var. Ama biz öyle olsa bile, şişman bile olsak, sık sık acıkıyoruz. Enerji ihtiyacı duyuyoruz. Neden? Çünkü karbonhidrat ihtiyacı aslında o. İnsanın böyle evrimleşmiş olması, yani günde 3 kere beslenmek, 2 kere beslenmek ihtiyacı duyacak şekilde evrimleşmiş olmasının sebebi aslında eksilen karbonhidratları yerine koyup daha etkin bir metabolizmayı sürdürebilmek.
Bir de kitapta ayrıca üzerine durma ihtiyacı duyduğunuz konu gluten meselesi. Az önce değindiniz ama hakikaten yani herkes, becerebilen herkes hayatından gluteni ve bu nedenle de tahılları çıkarmaya, evet, çalışıyor. Ya da çok büyük paralar ödeyerek glutensiz tahılların ürünlerini bulmaya çalışıyor. Hakikaten gluten bu kadar belirleyici bir şey mi sağlığımız konusunda?
Gluten bir moda. İşte şeytan çıkarma ritüeli olarak ben onu tanımlıyorum. Çünkü günümüzün şeytanı gluten. Her sorunumuzun altında o varmış gibi lanse ediliyor. Ve bu büyük bir pazar yarattı. Milyar dolarlık bir pazar yarattı dünya çapında. Ve aslında öyle değil. Gluten bir protein, bir tahıl proteini ve çölyak hastalığı denilen, toplumun %1'inden daha az görülen bir grupta ki hastalarda, evet, uzak durulması lazım. Ona çünkü bir hassasiyet var. Ama onun dışında glutensiz beslenmenin bir sağlık, yani gerçek bilimsel yöntemlerle yapılmış çalışmalarla bir faydası olmadığı, hatta uzun vadede kalp damar hastalıklarını artırabildiği ortaya çıkmış. Ve gitti bu datalar elimizde var ama bunlar anlatılmayıp kişisel öykülere, işte gluten hayatından çıkarttı, harika değişimler oldu hayatında, performans çok arttı, hiçbir ağrısı sızısı kalmadı, İşte ayakta uyuyordu, çok yorgun hissediyordu kendini, şimdi harika hissediyor gibi kişisel anekdotların bilimsel veriymiş gibi aktarıldığı bir pazar var. Gluten de tamamen böyle ve geçecek. 10-15 yıl sonra gluteni konuşacağımızı bile sanmıyorum.
Ama bugün bunu sosyal medyada yazsanız epey bir fırıncılar lobisinin adamı olmakla suçlanırsınız.
Kuşkusuz suçlanır ama gerçek her zaman gerçektir.
Bir de takviyeler, vitaminler, diğer mineraller meselesi var. Bunların da aslında pek çoğuna ihtiyaç duymadığımız ya da zaten vücut tarafından absorbe edilmediği, kullanılmadığı yönünde de çalışmalar var anladığım kadarıyla. Siz de bundan değiniyorsunuz. Bu da büyük bir pazar ama bu glutende olacağını söylediğiniz gibi geçmedi bir türlü. Geçmeyecek de gibi görünüyor. Daha sofistike hale geliyor.
Gittikçe büyüyor.
Bunlara ihtiyacımız var mı? Yani normal işte şehir hayatında İstanbul'da yaşayan biri, Türkiye'de yaşayan biri ve işte hani her şeyi yiyen biri ortalama. Bunlara ihtiyaç duyuyor mu?
Hayır, duymuyor aslında ve bu da çok büyük bir pazar. Hem bu vitaminler var, vitamin grubunda yer alan moleküller var. Onların fazla verilmesi, ki fazla verilmesinin de sağlık riskleri var. Bir de gıda katkıları dediğimiz, işte iyi beslenmediğimiz için onu haplarla telafi edeceğini düşündüğümüz şeyleri kullandırılması durumumuz var. Gıda katkıları, besin takviyeleri vesaire sınıfı altında. Bunlara ihtiyacımız yok. Eğer bir eksikliğimiz varsa, ki bu da biyokimyasal analizlerde zaten rahatça ortaya çıkıyor. Eksik olan şeyi yerine tamamlarsınız. Vitaminse veya başka bir şeyse onu verirsiniz. Ama onun dışında bunları ekstradan almanın, fazlasıyla almanın yararı olmayacağı gibi toksik etkileri olabilir, ki olabiliyor. Bir de tabii bunlar içinde gerçekten o maddeler mi var? Onlar bizim vitamin hapı dediğimiz şeyin içinde bir sürü dolgu maddeleri var. Onlara aşırı duyarlılık olabilir. Ve pek çok sağlık riskleri var. O yüzden gerekmedikçe böyle şeyleri de kullanmamamız gerekiyor. Tıpkı ilaçlar için de söylüyorum. Gerekmedikçe ilaç kullanmamamız uygunsa, bunları da öyle. Bunlar nasılsa vitamin, zararsız gıda katkısı kullansak ne olur, ne zararı olur gibi düşünmemek lazım. Onların da pek çok yan etkileri olabilir.
Peki hocam, şimdi bunu her konuğumuza soruyoruz her konuda. Bu konuda ufkumuzu açmak için, biraz daha ayrıntılı bilgili sahibi olmak için, alana kendi çapımızda hakim olmaya çalışmak için ne okuyalım, ne yapalım diye. Fakat bu soru sizin alanınız için geçerli olur mu bilmiyorum. Çünkü sizin kitabınız o diyeti savunan, bu diyeti savunan, şu beslenme şeklini savunan ya da karşı çıkan değil, genel olarak alanı değerlendiren bir şey. Bu çizgide başka kitaplar var mı?
Yani Türkiye'de tam bu çizgide başka kitap benim bildiğim kadarıyla yok. Ama sağlık bilgisi almaya çalışan insanlar var. Onların arayışları var. İnternette sağlık bilgisi arayan insanlar var. Her şeyi Google'layanlar, semptomları, belirtileri, nasıl daha sağlıklı olabileceğini, hastalıkları Google'lamaya alışmış büyük bir insan kitlesi var. Onlara söyleyebileceğim bir şey var. Bilgi kaynağı gerçekten internette sağlık bilgileri son derece iyi bilgiler daha azınlıkta. Ama kötü ve zararlı bilgiler ne yazık ki, çok üzülerek söylüyorum bunu, çoğunlukta. O yüzden bilginin nereden geldiğine bakmak lazım. Forumlardan, bloglardan, sosyal medyada paylaşılmış şeylerden değil, bilginin kurumsal yapılardan, özellikle üniversitelerden, kurumsal üniversitelerden geliyor olmasını önemsemek lazım. Yoksa altından kalkılamayacak hem kaygılara sürüklenebiliriz. Çünkü baş ağrısı yazsanız beyin, %100 beyin tümörüyüm diye şu masadan kalkarsınız 15-20 dakika sonra. Bacak ağrısı yazsanız işte bacağımdaki kemikte kanser çıktı zannedersiniz. Sürüklenirsiniz oraya, çünkü tıp bilgisi farklı yorumlanması gereken bir şey. Ve deneyimin de bunda çok önemi var. Dolayısıyla sağlık bilgisi aramak evet, ama televizyondaki sağlık programları değil. İnternetteki ne olduğu belirsiz bloglar, forumlar, sosyal medya mecraları değil, kurumsal yapılara güvenmek
lazım. Şöyle bir şey, bir gün anlattığımı hatırlıyorum ama acaba bizim bir kaydımızda mı anlattım, normal hayatta mı anlattım bilmiyorum. Tesadüf, yumurta ve diyabet sayfasına girdim. Yani bir diyabet sorunum yok, çok yumurtacı biri de değilim. Sınırsız yiyebilirsiniz diyen, bir tane yeseniz bile çok zararlıdır diyen, haftada birkaç tane yemek makuldür, fazlasını yemeyin diyen, üçü de profesör. Sınırsız yiyen, yiyin diyen profesörün kim olduğu tahmin edilmiş diye düşünüyorum. Bir tane bile yemeyin diyen de vegan bir profesör, ama sonuçta üçü profesör. Hangisine bakacağız acaba?
Yani işte bütün yiyecekler bizim için aslında ve çok değerli. Onları hayatımızda doğru konumlandırmamız gerekiyor. Ne yiyeceklerden kaygı duymamız, ne de onlara mucizeymiş gibi bakmamamız gerekiyor. Yiyecekler sadece besin. Ve bu yönüyle çok değerli. Ne bizim kurtarabilirler, ne de bizim için zehirdirler. Öyle bakmak lazım. Bu perspektiften bakınca da yumurta yiyebiliriz. Tabii ki onlarca yumurta değil, ama yumurta yiyebiliriz. Yumurta hayatımızın bir parçası olabilir. Özel bir duyarlılığımız yoksa, aşırı duyarlılığımız yoksa, yumurta da bizim besin portföyümüzün güzel bir parçasıdır.
Ama işte hani ağzınıza koymayın diyen de profesör.
Ya işte bu buradan kaynaklanıyor zaten. Yiyecekleri böyle yani şu beslenme şekli doğrudur, şunun için hiç yumurta olmaması lazım, İşte şu kadar bilmem ne olması lazım, böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü öyle değil. Çok farklı şekilde beslenerek insanlar sağlıklı olabilirler, sağlıklı yaşayabilirler ve çok uzun yaşayabilirler. Çünkü insan bedeninde bunu kompanse edecek, yiyeceklerdeki değişkenlikleri kompanse edecek çok güzel mekanizmalar var. Biz bunun farkında olmadığımız için hep şu metaforla yaklaşıyoruz. Biz bir makineyiz, bizim bir yakıtımız var. Her an o yakıtı doldurmalıyız gibi yaklaşıyoruz. Bu işte tıbbi bilginin yorumlanmasının farklılığı böyle bir şey aslında. Matematiksel veya mühendislik gibi değil. İnsan değişik kompozisyonlardaki yakıtlarla bile çok sağlıklı hayatlar yaşayabilir. Farklı şeyler yiyerek sağlıklı hayatlar yaşayabilir.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun. Bu arada o konuya giremedik ama bu öğütleri veriyor da kendisi nasıl biri, nasıl yaşıyor denirse çöl maratoncu, çöllerde maraton koşan bir konuğumuz aslında.
Yani sağlıklı olmanın o yolu o değil tabii. Onu tavsiye etme. O benim kişisel şeyim.
Ama yani eğer önerdiğiniz gibi yaşıyorsanız, besleniyorsanız çöllerde maraton koşmaya uygun bir yapınızın olduğunu söylemem gerekiyor burada. Hem görsel olarak bunu biliyoruz hem de bu işi yaptığınızı biliyoruz. Dolayısıyla demek ki önerdiğiniz şey makul.
Geçen en azından bende
karşılığı olan bir şey. Taner Damli'ye çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler konuk ettiğiniz için. Sağ olun.